إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, En'am suresinde Allah Azze ve Celle Allah'a bir takım mahlukatı ortak koşanlardan misaller vermişti. Bazı kimseler putları, bazı kimseler cinleri, bazıları melekleri, bazıları peygamberleri, bazıları evliyadan olan bazı kimseleri, bazıları da reislerini Allah'a ortaklar koşarlar. Bazıları şarkıcıları, bazıları türkücüleri, bazıları sporcuları. Allah'a ortak koşmaya meraklı olanlar bir şeyleri Allah'a ortak koşacaktır. Onları Allah gibi sevecek, Allah'ı sevdiğinden daha fazla onları sevecek, onlara itaat edecek, onların ortaya koymuş olduğu prensipleri kabul edecek, Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kriterleri almayacak, onların ortaya koyduğu kriterleri alacaktır. İlahın bir manası da o, çok sevilen demek. Ma'buddur, itaat edilendir ve aşk derecesinde sevilendir. Allah'tan başka sevilenler, ilahlaştırılmış olanlar, Allah'tan daha fazla sevilenler, onun makamına çıkartılanlar. Allah Azze ve Celle bize onlardan bahsetmiş idi. Cinleri de bu şekilde, görünmeyen varlıkları da, melekleri de bu şekilde Allah'a ortakları koştular. Ve onlardan yardım istediler. Onların bir takım şeylere gücü yeter varlıklar olduğuna inandılar. Allah Azze ve Celle'nin onları kainatta onları söz sahibi yaptığına inandılar. Onlara göre bu varlıklar Allah Azze ve Celle'nin yardımcıları ve bunlardan da talepte bulunmak mümkün, onlara dua etmek mümkün, onlardan isteyip o şekilde Allah'a daha çabuk dualarını işittirebileceklerine inandılar. Allah Azze ve Celle bu şekilde sapmak isteyenlerin mutlaka bir şeyler bahane edip sapacağına işaret ediyor. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah bir takım insanlara fıskı fücuru ilham etmiş, bir kısım insanlara da takvayı ilham etmiştir. Esasında herkeste hem doğru yolu görme arzusu ya da doğru yolu görebilecek kabiliyet var, hem de aynı zamanda günahlara girme arzusu, günahlara dalıp gidebilecek bir kabiliyet var. İnsan dünyaya imtihan için gelmiş. Bu kabiliyetlerin doğru bir şekilde kullanmak ve aklıyla Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak gerektiğini anlamak, Allah'tan başka bir ilahın olmadığını anlamak zorunda. Bu meselede hata edecek olursa ebediyen cehennemlik olacak. Bu başka bir hataya benzemez. Ne namaz kılmamak, ne oruç tutmamak, ne Allah muhafaza zina gibi, adam öldürmek gibi günahlar. Hiçbirisi bu büyük günaha benzemez. Allah'a şirk koşmak günahların en büyüğü ve bu günahı işlemiş olan kimse sonsuz bir cinayet işlemiş demektir. Sonsuz mahlukat var ve sonsuz mahlukatı yaratan Allah Azze ve Celle'ye karşı bir nankörlük olmuş olur. Sonsuz derecede cinayet, sonsuz derecede nankörlük. Bunun sonunda da sonsuz bir cinayetin karşılığı olarak sonsuz azap icap eder. Ondan dolayıdır ki Allah'tan başka ilah edinenler sonuç itibariyle ebediyen cehennemlik olurlar. Oradan çıkmamak üzere orada kalırlar. Çünkü insanı şirke götürecek olan bir zorlayıcı güç mevcut değil. Nefis de aslında şirke çok da meraklı değil. Belki içkiye, belki kumara, belki zinaya meyledebilir ama onu şirke meylettirecek olan nefsi bir şey de mevcut değil. Onun için bu günaha girmiş olanlar affedilmeyecekler. O hal üzere eğer öldülerse affedilmeyecekler. Ölmeden evvel tövbe istiğfar ettilerse kurtuldular. Şirk üzere ölecek olurlarsa ebediyen cehennemde kalacaklar. O yüzden Kur'an-ı Kerim bu önemli mesele üzerinde çok durur. Neredeyse her sayfada bununla ilgili bir şeye rastlayabilirsiniz. Allah Azze ve Celle kendinden başka ilahın olmadığını sık sık tekrar eder. Ta ki kıyamet gününde hiç kimsenin bir mazereti kalmasın diye. Onlarca, yüzlerce defa söyler. Hakikatte bize daima içimizden de ilham eder. Yalnızca kitabıyla değil, içimizden de sürekli olarak bunu ilham eder. Biz bu şekilde her gördüğümüz mahlukatta aslında Allah'tan başka bir otoritenin, bir ilahın olmadığını anlayabiliriz. Her sineği gördüğümüzde, her böceği gördüğümüzde, her gökyüzüne baktığımızda, her bitkiyi gördüğümüzde, her insanı gördüğümüzde hepsinde aynı mührü görmek isteyenler görebilirler. Hepsinde aynı mühür var. Hayvanlar da aynı mühürle mühürlenmişler, bitkiler de. Milyon çeşit hayvan, milyon çeşit bitki. Hepsinin ortak özellikleri var. Hepsinde aynı mührü görmek isteyen görebilir. Allah Azze ve Celle hepsinde aynı ortak özellikler yarattı ki hepsinin aynı fabrikadan çıktığını, aynı mühendisin elinden çıktığını anlatmak istedi. Nasıl ki mesela bir fabrika kendi mührünü vurur ya hani, üretmiş olduğu bütün mamullere aynı mührü basar. Bu şekilde hepsinin aynı fabrikanın mamülü olduğu anlaşılsın ister. Allah Azze ve Celle de aynı şekilde bütün mahlukatına kendi mührünü vurur. Ama buna rağmen insanlar Allah'tan başka ilahlar edinmek için can atarlar adeta. Neden Hazreti İsa'yı ilahlaştırmak isterler? Neden Uzeyr Aleyhisselam'ı ilahlaştırırlar? Neden insanlara kul olmayı tercih ederler? Neden mezardakileri ilahlaştırırlar? Neden gökteki yıldızları ilahlaştırmak isterler? Çünkü onlardan kendilerine bir talimat gelmemektedir. Onlar öyle bir ilah istiyorlar ki, o ilah onlara peygamber göndermesin. O ilah onlara kitap göndermesin. O ilah onların hayatına karışmasın. O ilah onların doğumundan ölümüne kadar hayatlarında her ne var ise ona karışmasın. Yani onlar özgür olmak istiyorlar. Özgür olmak için Allah'ın dünyasında yaşamalarına rağmen, Allah'ın verdiği rızıkları yemelerine rağmen, Allah'ın dünyasında oturup Allah'ın verdiği rızıkları yiyip Allah'ın verdiği bedeni kullanıp yine de özgür olmak istiyorlar. Halbuki özgür olmak istediklerince ne kadar özgür olmak istiyorlarsa o kadar köleleşiyorlar. Nefislerinin kölesi oluyorlar. Anlamak istemiyorlar. Onlar nefislerin her dediğini yapmak istiyorlar. Allah ise onları medeni yapmak istiyor. Şunları yapın, şunları yapmayın demek suretiyle onları insan yapmak istiyor. Bir takım şeyleri yapmadan insan nasıl insan olacak? Nasıl adam gibi adam olabilecek? Bir takım şeylerden kendisini korumadan nasıl adam olacak? Farzlar olmadan, haramlar olmadan insan nasıl medeni olacak? İnsanoğlu bunu düşünmek istemez. Özgür olmak ister. İşte ondan dolayı kendisine karışmayacak ilahlar edinir. Öyle ilahlar ki o ilahlar nasılsa kendisine talimat göndermiyor. Mezardardır nasıl olsa onu yüceltip durur, aslında onun izinden gittiğinden de değil. Aslında onu çok sevdiğinden de değil. Ama nasılsa o kendisine karışmıyor ya hani. Nasılsa mezardadır ya. Ondan dolayı onu yüceltir, güya onun izinden gittiği izlenimini verir. Halbuki onun izinden de gitmemektedir. Hakikatte nefsinin izinden gitmektedir sadece. Allah Azze ve Celle işte bu şekilde olanlardan bahseder bize. Bunlar acaba ateistler mi? Kur'an ateistlerden çok bahsetmez. Neredeyse hiç bahsetmez. Allah Azze ve Celle küfürden bahseder genel itibarıyla. Şirkten bahseder. Allah'a inkar edenlerden pek bahsedilmez Kur'an'da. Çünkü zaten bu kadar saçmalayanlar insanlar arasında çok azdır. Bu kadar mahlukatı görüp de bunların hepsi kendi kendine olmuş diyecek kadar saçmalayanlar her zaman az olmuştur. Bu kadar düzenli görüp de kainatta bu düzen kendi kendine oluyor diyenler her zaman az olmuştur. Onun için Kur'an onlara pek iltifat etmez, onlara cevap vermeye gerek görmez. Kainat kitabına şöyle bir baksalar zaten bütün sorularının cevabını bulacaklardır. O yüzden Kur'an o meseleye çok girmez ama sürekli olarak Allah'a ortak koşanlardan bahseder. Nice insanlar Allah'a ortak koşmadan Allah'a inanmazlar buyurur. Allah'ı kabul ederler ama Allah'a ortak koşarak kabul ederler. İşte o yüzden Kur'an şirk üzerinde durur sürekli olarak. Allah'ı inkar edenler üzerinde durmaktansa şirk üzerinde durmak en doğru yol idi ve Allah Azze ve Celle o yolu seçti. Neden Allah'a ortak koşarlar ve neden Kur'an-ı Kerim bazen Allah'ın nimetlerinden bahseder? Onların Allah'a ortak koşmasının sebebini demin açıkladım. Hakikatte onlar özgür olmak istedikleri için bunu yaparlar. Yoksa Allah'a ortak koşmaların gerektirecek akli veya nakli bir delile sahip değiller. Kainatta bir düzen var. Bu düzen iki tane ilah olmuş olsaydı veya birden çok ilah olmuş olsaydı bu düzenin korunması mümkün değildi. Hakikatte insan aklıyla bunu anlayabilir. Dolayısıyla neden buna rağmen hala görmezden gelirler? Allah'tan başka otoriteleri tanımak isterler, kendi şereflerini beş para ederler. Cinler Allah Azze ve Celle tarafından insana secde etmekle emrolunmuş olan cinlere neden ilahlaştırırlar? Halbuki cinler ve melekler insana secde etmekle emrolunmuşlardı. İnsandan daha aşağıdaydılar. Birçok insan birçok melekten bile daha üstün iken onlar neden ateşten yaratılmış olan cinlere, cinleri ilahlaştırmak isterler ve çölde bir yerde kalacakları zaman, geceleyecekleri zaman ey buranın cinni beni koru diğer cinlerin şerrinden deyip de ondan yardım ister, Allah'tan yardım istemeyi terk ederler. Neden böyle davranırlar? Akılları sıra onlarla Allah'a daha çabuk yaklaşacaklarını zannederler. Halbuki Allah Azze ve Celle her insana direkt olarak kendisine dua etme şerefini vermiş. Bugün siz bir valiyle bile görüşemezken, bir reis-i cumhurla görüşemezken, koskoca kainatın padişahı olan Allah, ey kulum sen benimle görüşebilirsin, ben sana yakınım dediği halde, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ kullarım sana benden sorarsa ben onlara yakınım, başka ilah aramasınlar, aracılar koymasınlar. Ben onlara uzak mıyım ki bana yaklaşabilmek için aracılar koyuyorlar. Ondan sonra onları da yücelttikçe yüceltiyor, ilahlaştırıyorlar. Halbuki onlar kendilerinden daha aşağıda olan varlıklar. Allah Azze ve Celle insanı kendisinin halifesi olarak yarattı, cinleri değil. Melekleri değil, insan Allah'ın halifesi oldu. Ama insan kendinden daha aşağıda olan, hatta taştan topraktan yapılmış olan varlıklardan yardım istemeye başladı zaman içerisinde. Anlattığım sebebe bağlı bu. Ve işte Allah Azze ve Celle şirk üzerinde sürekli olarak durur. Peygamberlerin de sürekli olarak üzerinde durduğu mesele bu. En evvel anlattıkları mesele bu. Ne namazı önce anlatmışlardır, ne de zekatı, ne orucu, ne haccı, ne de ahlaki bir takım meseleleri. Bütün peygamberlerin ilk olarak anlattığı mesele la ilahe illallah'tır. Allah'tan başka hiçbir ilahın, hiçbir otoritenin kabul edilmemesi gerektiği. Çünkü insan her an ölebilecek olan bir varlıktır. Ölmeden evvel işte bu gerçeği kabul edip, bu inançla iman edip o şekilde ölsün diye. Her an ölebilir. Namaz kılmadan ölmüş olsa bile yine de iman üzere gidebilir. Oruç tutmadan ölmüş olsa bile, eğer imanı varsa, yine iman üzere ölmüş olabilir. Fakat la ilahe illallah demeden ölecek olursa küfür üzere ölmüş olur. Tarihte niceleri var ki, sahabeden niceleri var ki, iki rekat namaz kılmadan ölüp gittiler. Gelip peygamberimize iman ettiler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip ondan sonra düşüp öldü bazıları. Ayağa kaydı, düştü, kafasını çarptı ve öldü. İki rekat namaz bile kılmamıştı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle olan adamın cennette olduğunu ifade ediyordu. Demek ki en önemli meseleyi evvela anlatmak lazım. Allah Resulü ona mesela ahlaktan bahsetmiş olsaydı, bir takım şekilsel ibadetlerden bahsetmiş olsaydı, zaten la ilahe illallah demeyen adamdan bu ibadetler de kabul olmayacaktır. Hem la ilahe illallah demeden öldüğü için de kafir olarak ölmüş olacaktı. İşte onun için öncelikle her İslam davetçisinin üzerinde durması gereken mesele bu. Hazreti Yusuf aleyhisselama zindandaki arkadaşları da sormuşlardı. Rüyalarını sordular, şu rüyalarımızı tabir eder misin dediler. Yusuf aleyhisselam onlara rüyalarını tabir etmeden evvel tevhid davasını anlattı. Gelin dedi, ey zindan arkadaşlarım, gelin Allah'tan başka ilahları reddedin. Gelin ondan başka ilah tanımayın. Ben babalarım İbrahim'in, Yakub'un dinine uydum. Gelin siz de ona uyun. Gelin Allah'tan başka otoriteleri reddedin. Birçok ilah mı iyidir, tek bir ilah mı iyidir? Dedi anlattığı tevhidi anlattıktan sonra kendisine rüya tabiri soran bu insanlara en önemli mesele olan meselesini, davasını, mesajını ulaştırdıktan sonra dedi ki şimdi gelelim rüyalarınıza ve ondan sonra onların rüyalarını tabir etti. Demek ki peygamberlerin yöntemi bu. En önemli meseleye temas ediyorlar evvela. Ondan sonra diğer meselelere eğer zaman kalırsa. Çünkü insanların her an ölme ihtimalleri var. Bu gerçeği bilerek, anlayarak, kabul ederek ölmeleri lazım. Ebedi cehennemden kurtulabilmeleri için böyle lazım. Bir insan kanser ise mesela, aynı anda da nezle ise mesela, bu insanın nezlesiyle mi uğraşmalı doktor, yoksa kanseriyle mi uğraşmalı? Madem ki kanserle uğraşması lazım, o halde tevhidi anlamamış, şirk içerisinde olan insanlara tebliğ edenler, evvela onların kanseriyle, şirkiyle uğraşmalılar. Ondan sonra diğer meselelere sıra gelirse, o onlar sonraki işler olacaktır. İşte Kur'an sürekli olarak bu mesele üzerinde durur ve sadece Allah'a itaat edilmesi gerektiğini anlatır. لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْسَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْسَارِ Hiçbir göz onu idrak edemez. Hiçbir göz Allah'ı göremez. Ama o bütün gözleri görür. Bütün gözleri idrak eder. İdrak ile görmek arasında fark var. Hiçbir göz Allah'ı idrak edemez iken, Allah Azze ve Celle ise bütün gözleri idrak eder. Kuşatır. Bütün gözleri kuşatır, bütün amelleri kuşatır, bütün kainatı kuşatır. Ama insanlara gelince onlar Allah'ı ne görebilirler ne de kuşatabilirler. Hazreti Ayşe annemizden gelen bir rivayete göre, Peygamberimizin Miraç hadisesinde Allah Azze ve Celle'yi gördüğünü reddetmiş ve bunu söyleyenler yalancıdır demişti. Her kim ki Muhammed Allah'ın kitabından bir şey sakladı derse yalan söylüyor. Her kim ki Muhammed Rabbini gördü derse o da yalan söylüyor.
Allah Resulü onu görmedi dedi. İşte bu ayeti okudu. Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor dedi. Hiçbir göz Allah'ı ihata edemez, idrak edemez. Kur'an böyle buyurduğu halde nasıl olur da Peygamberimizin Miraç'ta Allah'ı gördüğünü söyleyebilirsiniz diyordu. İbn Abbas ise bu konuda ondan farklı bir görüşe sahiptir. İbn Abbas radıyallahu anhüme bu meselede Peygamberimizin Miraç'ta Rabbini gördüğünü ifade eder. Ama nasıl gördüğü konusunda ondan gelen rivayetler farklıdır. En doğru kabul edebileceğimiz rivayete göre o Rabbini görmüştür ama Rabbini akıl gözüyle görmüştür. Kalp gözüyle görmüştür, şu gözlerle değil. Çünkü Hazreti Musa aleyhisselam da Rabbini görmek istemişti. Rabbi erini demişti. Ey Rabbim bana göster kendini. Enzur ileyk, bakayım sana. Göster bana, bakayım sana dediği zaman Allah Azze ve Celle len terani demişti. Beni asla göremezsin, bu mümkün değil. Şöyle bir bakıver şu dağa. Eğer dağ yerinde durursa sen de belki beni o zaman görmeye dayanabilirsin. Ve Allah Azze ve Celle çok küçük bir nur ile dağa tecelli ettiği zaman, bütünüyle değil sadece kendinden bir zerre ile dağa tecelli ettiğinde, haşa Allah Azze ve Celle zerrelerden müteşekkil demek istemiyorum. Yani çok küçük bir sıfatı ile, sıfatından çok az bir şeyle yani o dağa tecelli ettiği zaman, işte o zaman dağ paramparça olmuş ve Hazreti Musa aleyhisselam da o dağın o korkunç patlamasından dolayı düşmüş, bayılmış idi. İşte bundan dolayı bu dünyadayken Allah Azze ve Celle'yi görmenin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Hazreti Musa aleyhisselam bile görmek istemiş ve ona Allah Azze ve Celle müsaade etmemiştir. Bu gözle görmesi mümkün değildi çünkü. Ama Allah Resulüne Miraç'ta acaba Allah Azze ve Celle başka bir göz vermiş olamaz mı? Acaba Allah Azze ve Celle ona böyle bir şeref vermiş olamaz mı? Nasıl ki Hazreti Musa için denizi yarmış olan Allah, yeryüzündeki denizi yaran Allah, Hazreti Peygamber için ise gökteki ayı yarmıştı. Aynen o şekilde acaba yeryüzünde Allah Azze ve Celle kendinden bir sıfatıyla daha tecelli etmiş olabilir Hazreti Musa için. Fakat acaba Peygamberimiz için Peygamberimiz ayrı bir göz takmak suretiyle kendini göstermiş olamaz mı? En azından Hazreti İbn Abbas'ın dediği kabul edilebilir. Gördü ama kalp gözüyle gördü, bu gözlerle değil. Kıyamet gününde de görecekler müminler. Sahabe-i kiramdan niceleri Peygamberimize sormuştu bunu. Ya Resulallah, kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz? Bu ayette gözler Allah'ı idrak edemez buyuruyorken, acaba kıyamet gününde de öyle mi olacak? Yoksa bu hüküm sadece bu dünya için mi geçerli ya Resulallah? Efendimiz buyurmuştu ki, bulutsuz bir günde gökteki ayı görmekte zorlanır mısınız? Ayın 14'ü olduğu zaman, dolunay olduğu zaman, havada bulut da olmadığı zaman, ayı görmekte zorlanır mısınız? Hayır dediler. İşte dedi, aynen o şekilde Rabbinizi göreceksiniz. Aynen o şekilde Rabbinizi göreceksiniz. Ama nasıl ki uzaktan ayı görüyoruz ama ayı bütünüyle idrak edemiyoruz, bütün her şeyini anlayamıyoruz ya hani. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle'yi kıyamet gününde görse bile müminler, ki görecekler çünkü bununla ilgili mütevatire yakın haberler var. Her ne kadar Mutezile bunu inkar etmiş olsa bile, Hazreti Peygamber'den gelen bu rivayetleri kabul etmemiş olsa bile büyük bir hata etmişlerdir. Büyük bir hata içerisindedirler. Şia'dan da mesela bazı taifeler, onlar da Hazreti Peygamber'den gelen bu rivayetleri kabul etmemekle büyük bir hata etmişlerdir. Çünkü hem Kur'an ile sabittir hem de sahih haberlerle sabittir. Bu ayete dayanmak suretiyle bütün bunları inkar etmek doğru olamaz. Allah Azze ve Celle bu ayetinde gözler onu idrak edemez buyuruyor, göremez de demiyor. Hem bu ayette kastedilen bu dünyanın gözleri olabilir. Elbette ki bu dünyanın gözleriyle işte mesela Musa Aleyhisselam'a göremezsin denildi. Ona len terani denildiyse elbette ki bize de denilmiştir. Fakat ahirette bu gözle mi görecek insan Rabbini? Allah Azze ve Celle orada insana başka bir göz takmaya kadir değil midir? Kullar Rabbini görmek isteyecekler. Onu göremezlerse cennet cennet olmayacak ki. Çünkü insanda böyle bir merak var. Eğer merakını gidermeyecek olursa o cennet ona cennet olmaz ki. Hurileri görse bile o hurileri yaratan Allah'ı görmek isteyecek. Çünkü çok iyi bilecek ki Allah Azze ve Celle hurilerden çok daha güzeldir. O en güzeli görmek isteyecek çünkü insanda böyle bir arzu var. En güzeli görmek ister insan. O yüzden insandaki aşk sadece Allah'a layıktır. Onun dışındakilere layık değildir ve insan Allah dışında bir şeyi sevecek olursa o insana mutluluk vermeyecektir. Çünkü sevdiğinden daha güzeli var. Onu gördüğü zaman işte o zaman kalbi cız edecek. İşte o zaman üzülecek. Daha güzelini gördüğü zaman üzülecek. Sevdiğinin en güzeli olmasını isteyecek. Dünyanın en güzeli kendinin olsun isteyecek. Ama daha güzelini görecek ve o zaman cız edecek. İşte Allah Azze ve Celle neden böyle bir fıtrat verdi insana? Allah'ı arzu etsinler diye, ondan başkasını sevmesinler diye, Allah Azze ve Celle neden kendinden daha güzelini yaratsın ki böyle düşünsünler diye. Bütün hurilerin güzelliğini bir huride toplasaydınız, bütün güzellerin güzelliğini bir güzelde toplasaydınız, o güzel o kadar güzel olsaydı Allah'ın güzelliği yanında bir hiç kalırdı. Nasıl ki bütün ilim sahiplerinin ilmini toplasanız denizdeki bir damla bile etmez. Allah'ın ilmi okyanus ise, okyanuslar ise bütün insanların, meleklerin ilmine gelince Efendimiz buyuruyor ki parmağınızı denize soksanız, geri çıkarsanız ne eksiltmiş olabilirsiniz ki denizden? İşte aynen o şekilde kainattaki bütün bilgileri Allah Azze ve Celle bilmektedir insan değil. Dolayısıyla Allah'ın ilmi yanında insanın ilmi bir hiç. Allah'ın güzelliği yanında insanın güzelliği bir hiç. Onun güzelliği yanında hurilerin güzelliği de bir hiç. İşte o güzeller güzelliğini insan mutlaka görmek isteyecek. Aksi halde mutlu olamaz orada. Ya Rabbi diyecek, burası misafirlerine ikram ettiğin mekandır ya Rabbi. Bu cennet dediğin mekan misafir odası gibidir. Misafire insan evindeki en güzel şeyleri ikram eder. Bu kainatın en güzeli sensin ey Rabbim, sen bize neden kendini göstermiyorsun der. O zaman Hazreti Muhammedlerin bu isteğine karşı, Hazreti İbrahimlerin, Nuhların, Musaların, İsaların, Abdülkadir Geylanilerin bu isteklerine karşı Allah Azze ve Celle ret mi çekecek, yok mu diyecek, kendisini sevenleri orada mahcup mu edecek? وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ O gün öyle yüzler var ki onlar parıl parıl parıldarlar. Nurlarını Allah'tan almaktadırlar. Allah'a bakmaktadırlar. اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ Rablerine nazırdırlar, bakıyorlar. Şia'dan bazılar bu ayeti tevil etmek zorunda hissettiler kendilerini. Halbuki bunu açıklayan hadisler vardı. Başka tevile gerek yoktu. Gerçekten de Allah Azze ve Celle kıyamet gününde müminlere kendini gösterecekti. Neden başka tevillere başvurdular da ile Rabbihe nazireh ayetini? Onun kendine değil de onun nimetlerine bakacaklar şeklinde yorumlamaya kalkıştılar. Ayette öyle bir şey söylemiyordu ki, zahire göre hüküm vermek mümkün iken neden tevile başvuruyorlar? Bu ayet onu gözler idrak edemez diyor sadece. Kıyamet gününde ehli cennet Allah'ı göremez demiyor ki. Dolayısıyla bu gözlerle evet insan Rabbini göremez. Bu gözler ona göre formatlanmamış. Bu gözlerin yapısı başka. Ama kıyamet gününde Allah Azze ve Celle insana başka bir göz verir ve o şekilde kendisini görebilecekleri bir göz nasip edebilir. Ve bununla ilgili hadisler var. Allah Resulüne Miraç'la ilgili sorulduğu zaman da enni erah buyurmuş idim. Bir okunuş tarzına göre nurun enni erah demişti. Miraç'ta Rabbini gördün mü ya Resulallah diye sorduklarında Nur, bir nur gördüm demişti. Fakat okun bir başka okunuş şekline göre enni değil de enne şeklinde de okunabilir. Aslı Arapçanın aslında hareke olmadığı için enni enne diye de okunması mümkün. O zaman bir nurdur o, onu nasıl göreyim demek olur. İki türlü de okunmuştur yani. İbn Abbas'a göre Hazreti Peygamber görmüş, Hazreti Ayşe'ye göre ise görmemiştir. Fakat ekseri ulemaya göre kıyamet gününde müminler Rablerini görecekler. Ehl-i sünnet bu meselede ittifak etmiştir. Mutezile'nin ihtilafı var ise de bu meselede önem verilecek kadar ehemmiyetli değil. Bu konudaki sahih hadisler hiçbir delile dayanmaksızın inkar ettiler. Halbuki kul bir kere Rabbini görmedikçe oradan mutlu olamaz. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle mutlaka kendisini kullarına gösterecek. Ehli cennete mutlaka kendisini gösterecek. Ama kul Rabbini görse bile onu yine de idrak edemeyecek, ihata edemeyecek, her taraftan kuşatamayacak. Nasıl ki mesela uzaktan bir dağı görürsünüz. Uzaktan ayı görürsünüz, gökteki ayı görürsünüz fakat onu tam olarak idrak edemezsiniz. İşte aynen öyle kul Rabbini görür kıyamet gününde ama onu idrak edemez, tam olarak anlaması mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle kendinin bildiği gibidir. Allah'ı hakkıyla bilebilmek mümkün değil. Melaike bile Allah'ı hakkıyla bilemez. Normal insanlardan daha iyi bilir mesela evliyadan olanlar. Normal insanlara nispetle onlar Allah Azze ve Celle'yi daha iyi tanırlar. Allah'ın sıfatlarındaki incelikleri daha iyi idrak eder, daha iyi anlarlar. Peygamberlere gelince onlar evliyadan da daha ötede anlarlar. Belki Allah Azze ve Celle'yi meleklerden bazıları, bazı peygamberlerden de daha iyi anlarlar. Fakat yine de hiçbirisi, hatta Cebrail Aleyhisselam bile Allah Azze ve Celle'yi tam manasıyla idrak edemez. Ezelidir, ebedidir, ezeliyet nasıl bir şeydir, ebediyet nasıl bir şeydir? Allah Azze ve Celle'nin başlangıcı yoktur, yaratılmamıştır. Peki o zaman Allah Azze ve Celle'nin varlığını izah etmek nasıl mümkün olacaktır? Böyle bir şeyi meleğin bile anlaması mümkün olmamıştır. O yüzden melekler bile Allah Azze ve Celle'yi tam manasıyla idrak edemiyor. Ne levh-i mahfuza bakabiliyorlar, ne de Allah Azze ve Celle'yi bütün sıfatlarıyla idrak edebiliyorlar. Onun için cennette müminler Rablerini görseler bile onu yine de bütün manasıyla idrak edemeyecekler. Mesela Allah nasıl yaratıyor? Mesela ezeliyet nedir? Allah ezelidir diyoruz. Mesela bu nasıldır? Ezeliyet nedir? Başlangıcının olmaması nedir? Nasıl bir şeydir? Allah Azze ve Celle'yi bütün sıfatlarıyla, bütün tafsilatıyla idrak edebilmek insanın zihnine sığabilecek bir şey değil. Kul Rabbini görecek ama onu idrak edemeyecek yani. Ama o bütün gözleri idrak eder. Bütün gözler nasıl görüyorlar onu bilir. Herkesi görür ve herkesin nasıl gördüğünü de bilir. Mesela siz uzaktaki bir dağa veya ağaca baktığınız zaman onu görüyorsunuz. Ben mesela şu anda sizi görüyorum, siz de beni görüyorsunuz. İnsan bir ağaca baktığı zaman bu görme olayı nasıl gerçekleşiyor bilemiyoruz. Ne ağaç yanımıza geliyor ne de bizim gözümüz oraya gidiyor. Ne o geliyor ne biz gidiyoruz ama yine de görüyoruz. Bir şekilde görüyoruz ama nasıl gördüğümüzü anlayamıyoruz. Ama işte Allah Azze ve Celle insanın gözünü idrak eder. Yani insanı ihata eder, kuşatır. Ve insan gördüğünü nasıl görmektedir, onun sırrını Allah bilir. İşte o gözleri idrak eder demenin bir manası da bu. Allah Azze ve Celle herkesi görür demek olduğu gibi, görenler nasıl görüyor, görme olayı nasıl cereyan ediyor, işte onun inceliklerini de Allah Azze ve Celle bilir. Hiçbir göz onu göremezken o bütün gözleri görür. Hakikatte durum bu olduğu halde ve bunu birçok insan bildiği halde Kur'an'ın bu bilinen gerçeği tekrar etmesinin sebebi nedir acaba? Allah Azze ve Celle bununla şunu söylemek ister. Madem ki siz Rabbinizi Rabbinizi göremeyeceksiniz. O halde böyle bir şey bu dünyada istemeyin. Böyle bir arzunun size verilmiş olması elbette ki bir şey içindir. Ahirette Allah'ı görmek isteyesiniz diye size bu arzu verildi. Mesela size ölmek istememe arzusu verildi. Mesela hiçbir insan ölmek istemiyor. Fakat bu dünyada ebediyen kalmayı arzu edersiniz diye size verilmedi. Size verilmiş olan bir takım özellikler, bir takım duygular. Bunlar ahiret için verildi. Siz ise her şeyi bu dünyada yapmak, bitirmek istiyorsunuz. Halbuki Allah Azze ve Celle ölümsüzlük arzusunu verdiyse elbette ki bir şey için verdi. O da ahireti arzu edelim diye. Ahirette ölüm yok çünkü. Orayı arzu edelim diye bu arzuyu verdi. Madem ki bu arzuyu verdi, o halde öyle bir hayat da verecek. Ölümsüz bir hayat verecek. Madem ki insana Allah'ı görme arzusu verdi, o halde Allah Azze ve Celle mutlaka insana kendisini gösterecek. Eğer göstermeyecek olsaydı o arzuyu da vermezdi. Ebedi bir hayat vermeyecek olsaydı ebediyet arzusunu vermezdi. Allah Azze ve Celle insana zulmetmez. Eğer böyle bir arzu verdiyse mutlaka öyle bir şey verecek ki veriyor. Kendisini gösterecek ki böyle bir arzuyu veriyor. Ama bu arzuyu nerede kullanacaksınız, işte onun yolunu öğretiyor. Madem ki onu idrak etmeniz mümkün değil, o halde ufacık aklınızla Allah Azze ve Celle'nin bütün yönlerini anlayabileceğinizi zannetmeyin. Bir bardağın içerisine bir denizi dolduramazsınız yani. Bir bardağın içerisine bir denizin doldurulmaması, doldurulamaması gibi küçücük insan aklına Allah Azze ve Celle'nin sığması mümkün değil. Allah hakkıyla takdir edebilmesi, idrak edebilmesi, onun bütün sıfatlarıyla anlaması mümkün değil. İşte onun için insan haddini bilsin isteniliyor. Onun için bu ifade olunuyor. Ve Allah Resulü'nün ifade ettiği gibi Allah'ın zatını düşünmeyin. Çünkü düşünemezsiniz, çünkü onun benzerini görmediniz. Ama Allah Azze ve Celle'nin mahlukatını düşünün. İşte onun yaratıklarını düşündüğünüz zaman Allah'ın kudretini ve sonsuz ilmini ve rahmetini anlamış olacak. Kısmen de olsa idrak etmiş olacaksınız. Allah'ı koymanız gereken yere koyabileceğiniz kadar size verilecek. Yeryüzündeki halifelik görevinizi yapabilmeniz için ne kadar gerekiyorsa o kadar verilecek. Allah'ı ne kadar idrak etmeniz gerekiyorsa o kadar idrak verilecek size. Göreviniz kadar, görevinizin ötesini istemeyin. Görevinizin ötesini isteyecek olursanız verilmeyecek. Ve işte o zaman belki de birçok sapık itikatlara kapılıp gideceksiniz. Birçok filozofun Allah namına yanlış felsefeler geliştirmesi gibi. Niceleri mesela Allah namına yanlış felsefeler geliştirerek Allah'ı tanımadıkları halde, idrak edemedikleri halde kendi kafalarına göre bir takım yorumlar yaptılar. Ve dediler ki mesela Allah o kadar yücedir ki insanla ilgilenmez, insanla ilgilenmeyecek kadar yücedir. O kendi saltanatı içerisinde hayatiyetini devam ettirirken insan denilen basit bir mahluk ile ilgilenmez dediler. Halbuki bir böcekle bile ilgilenen Allah Azze ve Celle, onun rızkını veren, onu belalardan icabında koruyan Allah, bütün kullarını gözeten, hafiz olan Allah, nasıl olur da kendisinin halifesi olan insanı korumaz? Allah'ı idrak edemedikleri halde Allah namına bir takım felsefeler geliştirmeye kalkıştılar. Hata ettiler, saptılar ve saptırdılar. Allah Azze ve Celle'nin insanla ilgilenmeyeceğini söylediler. Sanki Allah'tan onlara bir vahiy gelmiş gibi konuştular. Halbuki Allah peygamber gönderiyor. İnsanla ilgilenmemiş olsaydı peygamber gönderir miydi? Kitap gönderir miydi? Hakikatte bu gibi felsefeler geliştirenlerin bir kısmı Allah'ı idrak edemediğinden, Allah Azze ve Celle'nin verdiği bilgilere göre Allah'ı düşünmediğinden, bir kısmı da özgür olmak istediğinden, Allah'ın insanla ilgilenmediğini söyleyerek hakikatte özgür olmak istediği için, yeryüzünde istediği gibi yaşadığı için, yaşamak istediği için böyle felsefeler uydurdular. İşte Allah Azze ve Celle bütün bunları reddediyor. Gözler onu ihata edemez. Onu kuşatamaz. Bu dünyada Allah'ın görülmesi mümkün değil. Ama belki rüyada görülebilir. Niceleri rüyada Allah Azze ve Celle'yi görmüştür. Bu şekilde ifadelere rastlarız, kitaplarda da var. İmam Ahmed İbni Hanbel'in de, İmam-ı Azam'ın da, daha nicelerinin de, hatta içimizden de bazı insanların Allah Azze ve Celle'yi bir şekil halinde gördüğünü, rüyalarda böyle görüldüğünü bilmekteyiz. Ama o görülen bizatihi Allah'ın zatı değil. Allah Azze ve Celle onun nasıl bir şekilde ikaz etmek istiyorsa, işte ona o şekilde görünür. Bir şekil halinde kendini gösterir. Halbuki Allah şekilden ve cisimden münezzehtir. Fakat insanın anlayabilmesi için, ona onu bir mevzuda ikaz etmek için ve yön vermek için Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisini ona rüyada gösterebilir. Ama şu bildiğimiz gözlerle Allah'ı gördüm diyenler yalan söylemektedirler. Ve huve latiful habir. Ve o Allah Azze ve Celle kullarının bütün amellerine latiftir. En ince meseleleri bile bilir. Kalplerinden geçenleri bile bilir. Çünkü Allah latiftir, ince şeyleri de bilendir. Hem kullarına karşı lütuf sahibidir, hem de kullarının bütün amellerini en ince teferruatına kadar bilir. Çünkü latiftir o. Hem de habirdir o. Çünkü Allah Azze ve Celle kullarının yapmış olduğu bütün amellerden haberdardır. İşte Allah Azze ve Celle kendisinin iki sıfatını bize anlatıyor. Bir taraftan latiftir Allah, bir taraftan habirdir. Dolayısıyla insanların Allah'ı görebilmesi, böyle sonsuz lütuf sahibini, sonsuz incelikleri bilen, her şeyden haberdar olan, sonsuz ilim sahibi olan bir zatı görebilmeleri bu dünya gözüyle mümkün değil. Zaten böyle bir hadise de bugüne kadar olmadığına göre, demek ki bundan sonra da olmayacak. Ama Allah Azze ve Celle kullarına kendisini mahlukatıyla ispat eder. Kainata bakılmasını ister. Kainat kitabından bahseder bize sürekli olarak. Kur'an göklerden bahseder, denizlerden bahseder. Nar bahçelerinden, zeytin bahçelerinden bahseder. İnsandan, hayvandan bahseder. Canlı cansız mahlukattan bahseder ve bütün bunlara bakmak suretiyle Allah Azze ve Celle'yi tanıyabilirsiniz demek istenilir. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı hakkıyla takdir edemeyenlerden bahseder. Çünkü onlar kainat kitabını okumamak için diretirler. İşte o zaman Allah'ı bizzat göremediklerinden, kainat kitabını da okumak istemediklerinden, bakmadıklarından, düşünmediklerinden, tefekkür etmediklerinden dolayı Allah'ı koymaları gereken yere koyamaz, takdir etmeleri gerektiği gibi takdir edemezler. قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ İşte size Rabbinizden basiretler geldi. Size Rabbinizden birçok deliller, bürhanlar geldi. Gerçeği görmek isterseniz görebilirsiniz. Evet, Allah'ın bizatihi kendisini göremezsiniz ama Allah'tan basiretler geldi. Kalp gözünüzü açarsanız eğer onları görebilirsiniz. Bir göz var, bir de kalp gözü var. İşte Allah Azze ve Celle o kalp gözünün açılmasını ister. La ta'mal absar fe innaha la ta'mal absar. Şu bir gerçektir ki gözler kör olmaz. Velakin ta'mal kulub. Ama şu bir gerçektir ki kalpler kör olur. O kalpler ki elleti fi sudur. Göğüslerdedir o kalpler. Göğüslerdeki kalpler kör olur. Hakikatte siz sadece gözü kör olanları kör zannedersiniz. Ama gerçekte Kur'an'a göre kör kimdir? Kur'an öyle buyuruyor. Gerçekte kör olanlar kalp gözleri kör olanlardır. Göğüslerdeki kalpleri kör olanlar, işte hakikatte gerçek kör olanlar işte onlardırlar. Size bir takım basiretler geldiği halde, birçok deliller sayamayacağınız kadar delil var kainatta. Şöyle bir bakın, bir otta bile ne kadar hücre var? Şöyle bir bakın, bir taşın oluşumunu düşünün. Başka şeylere gerek bile bırakmayacaktır. En basitinden belki varlıkların içerisinde en az kompleks olanı, cansız varlıkları bir düşünün. Sadece onları bile düşünecek olsaydınız yine de Allah Azze ve Celle'nin kainattaki delillerini görmüş olacaktınız. Size gelen basiretleri görmüş olacaktınız. Ama siz görmek istemiyorsunuz. Kur'an buyuruyor ki sizin oraya kadar gitmenize gerek yok diyor yani. Kad ca'akum buyuruyor. Size geldi diyor, ayağınıza kadar geldi yani bu basiretler. Bu deliller ayağınıza kadar geldi. Başınızı dünyanın neresinde göğe çevirseniz gökyüzündeki mucizeleri, harikaları görürsünüz. Allah sizi gökten muhafaza eder, yerden muhafaza eder. Sizin başınıza taşların yağmasına engel olur. Halbuki uzayda başıboş gibi görünen milyonlar, milyarlarca taşlar gezmekte durmaktadırlar. Meteorlardan sizi Allah Azze ve Celle muhafaza eder. Nereye baksanız Allah'ın delillerini görürsünüz. Başınızı göğe çevirseniz de görürsünüz. Milyonlarca, milyarlarca yıldız görürsünüz. Bütün bunların mükemmel bir şekilde idare edildiğini düşünebilirsiniz. Başınızı yere çevirip baksanız da görürsünüz. Her tarafta ayağınızın altına kadar gelmiş olarak görürsünüz. Her tarafta görüyorsunuz. Nereye baksanız sinek görüyorsunuz, böcek görüyorsunuz. Nereye baksanız ağaç görüyorsunuz, bitkileri görüyorsunuz. İnsanları görüyor, hayvanları görüyorsunuz. Dünyanın neresine giderseniz gidin Allah'ın mahlukatını görüyorsunuz. Ayağınıza kadar gelmiş yani. قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ İşte Rabbinizden böyle ayağınıza kadar gelen bu basiretler var. Bunlara bakmak, görmek isteyenler için. فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ Kim bunlara bakar da görecek olursa, kalp gözünü açacak olursa kendi lehine. Kendi lehine kendisini kurtarmış olur. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا Kim de kör olmak ister, bunda ısrar ederse kendi aleyhine. Allah'a bir zarar veremez yani. Müslümanlara da bir zarar veremez. Cennet de hak, cehennem de hak. Görmek istemeyene zorla gösterecek değil Allah ve Resulü. Veya müminler, çünkü insan yeryüzüne şerefli bir varlık olarak gönderildi. Kendisine irade verildi. Kendisine tercih etme hakkı verildi. Allah Azze ve Celle onu zorlamayacak. Peygamber zorlamayacak, müminler zorlamayacaklar. İşte her kim ki kör olmak ister ise, bırak ey Resulüm kör olmaya devam etsin. Bırak. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَف۪يظٍ Ben sizin üzerinizde bir koruyucu değilim. Ben sizin üzerinizde yaptıklarınızı koruyucu bir ilah değilim. Allah Azze ve Celle peygamberinin lisanıyla bunu söylemiş ise manası bu. Ben sizin üzerinize bir koruyucu değilim. Yani ey peygamber sen böyle söyle. De ki onlara ben sizin üzerinize bir koruyucu değilim. Ben sizin yaptıklarınızdan mesul da değilim. Bana düşen sadece tebliğ etmektir. Ve Allah Azze ve Celle'nin davasını size ulaştırmaktır. وَكَزَٰلِكَ نُصَرِفُ الْاَيَتِ İşte biz bu şekilde ayetleri açıklıyoruz. Tafsilatlı bir şekilde açıklıyoruz insanlara ayetlerimizi. Onlara türlü türlü evre çevre döndüre döndüre bu şekilde onlara delilleri ortaya koyuyoruz. Neden? وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ Böyle desinler diye. Sen bunu ders gördün desinler diye. Sen ey Muhammed bunu birinden öğrenmişsin. Ehli kitaptan falan rahipten falandan öğrenmişsin desinler diye. Allah Azze ve Celle demek ki bu ayetleri gönderirken bir takım insanları imtihan etmek için de gönderiyor. Demek ki ayetler bir kısım insanların imanını arttırırken bir kısım insanların küfrünü arttırıyor. Demek ki bu ayetler geldiği zaman onlardan bir kısmı diyecek ki derest, sen ders gördün diyecekler. Sen bunu birinden öğrendin diyecekler. Filan adamdan öğreniyormuş diyecekler. Kur'an bu olayı başka yerlerde de anlatır. Halbuki der o dedikleri adamın dili Arapça bile değil. Halbuki Kur'an fasih Arapçadır. Nasıl oluyor da böyle şeyler söylüyorlar? Eğer birinden öğrenmişse Hazreti Muhammed, o zaman siz de gidin öğrenin. Madem ki bu bir insandan öğrenilecek bir şeyse, o zaman gidin siz de öğrenin. O zaman siz de böyle bir kitap meydana getirin. İşte Kur'an size meydan okuyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli ve'du shuhada'akum min dunillah in kuntum sadikin, eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu kitaptan şüphe ediyorsanız ve gerçekten şüphe ediyorsanız, hakikaten samimi iseniz, sadık iseniz, haydi o zaman onun gibi bir tane sure, onun surelerinden bir tanesi gibi bir sure meydana getirin. İnne atayna gibi mesela kısa bir sure olsun. Onun surelerinden bir sure meydana getirin. Hem de tek başına bir insan değil. Bütün çağırabildiklerinizi de çağırın. Çağırabildiğiniz bütün ilim adamlarınızı, bütün şairlerinizi, bütün profesörlerinizi de çağırın. Yine de yapamayacaksınız. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا yapamadınız. وَلَنْ تَفْعَلُوا ve asla da yapamayacaksınız. O, madem ki hiçbir zaman yapamadınız ve yapamayacaksınız. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennemden kendinizi koruyun. Korkun o cehennemden. O cehennem ki kafirler için hazırlanmıştır. Madem ki sen bunu birinden öğrendin diyorlar. Kur'an onlara meydan okuyor. O günden beri meydan okumaya devam ediyor Allah Azze ve Celle. Madem ki Hazreti Peygamber bunu kendi yazıyor veya birinden alıyor, işte o zaman haydi buyursunlar, kendileri de yazsınlar. Kur'an'ın haber verdiği gibi gelecekten haberler versinler. Haydi öyle bir kitap meydana getirsinler ki bilimsel gerçekler 1000 sene, 100 sene sonra bulunabilecek bilimsel gerçekleri haber versinler. Haydi hatasız bir şey, bir eser meydana getirsinler. Haydi öyle bir kitap yazsınlar ki 600 sayfa olsun Kur'an gibi. Ve insanlar tarafından hem de normal insanlar tarafından 600 sayfası kelime kelime ezberlenebilsin. Var mı böyle bir ikinci kitap dünyada? 600 sayfa olacak ve kelime kelime ezberlenebilen bir kitap. Var mı böyle bir kitap, bir kelimesi değişmeden 1400 sene sonraya gelmiş olan? Göstersinler. Kur'an gibi 1400 yıllık olup da bir kelimesi, bir harfi değişmemiş olan bir kitap göstersinler. Haydi göstersinler. Kur'an'ın meydana getirdiği gibi bir medeniyeti hangi filozof meydana getirebilmiş? Bugüne kadar meydana gelen medeniyetlerin içerisinde İslam medeniyeti gibi bir medeniyet meydana gelmiş mi, getirebilmişler mi? Haydi göstersinler. Ümmi bir insanın böyle bir eser meydana getirdiğini haydi göstersinler. Fesahatına, belagatına, yüksek edebiyatına ulaşılamayan şairlerin önünde diz çöktüğü bir eser meydana getirsinler. Ondan sonra böyle konuşsunlar, samimi değiller yani. Deres de dediler, böyle desinler diye zaten. Böyle deyip de daha da kafir olsunlar diye. İşte biz diyor Kur'an ayetleri böyle açıklıyoruz ki kimileri böyle desin. Sen bunu birinden öğreniyorsun desinler. Madem ki bunu bilen birisi varsa o neden kendini peygamber ilan etmedi de bu büyük şerefi Muhammed Mustafa'ya teslim etti, ona verdi. Madem ki böyle birisi varmış. Madem ki bu kitabı meydana getirebilecek bir insan varmış da. O halde neden o insan bu şerefi başkasına verdi de kendini ilan etmedi? Neden? Madem ki bunu bir insan yazıyorsa, böyle bir şey mümkün ise, o zaman o insan kendisinin ilah olduğunu da ilan edebilirdi. Bunu ben yazdım diyebilir ve bunun benzerini, çünkü siz getiremiyorsunuz madem. O halde işte benim ilahlığımı kabul edin de diyebilirdi. Ama bu insan bunlar benden değil diyor. Bu insan bunların hepsi Allah'tan diyor, ben bir hiçim diyor. Bunlar bana ait değil diyor, ona ait diyor. Eğer kendisine ait olmuş olsaydı, benzeri getirilemeyen bu kitabı, gaybtan haberler veren ve dediği aynen çıkan bu kitabı, edebiyatına ulaşılamayan bu kitabı yazan bu insan, ben ilahınızım, insan gibi göründüğüme bakmayın deseydi, birçok insan buna inanırdı. Ama o böyle söylemedi. Ben sizin gibi bir kulum dedi. Ene beşerum mislukum dedi. Ben de etten kemiktenim, sizin gibi aciz bir beşerim ama yuha iley. Bana sadece vahiy geliyor, başka bir şey değil dedi. Kendinden olmadığını ifade etti. Böyle bir eseri ya kendi yazmış olsaydı neden ilahım demesin ki o zaman? Çünkü insanlar onun benzerini madem ki meydana getiremiyorlar, o zaman neden peygamberim desin ki, ilahım deseydi de insanlar kabul ederdi. Bakın mesela bugün evliyadan olan bazı insanların bile ilahlaştırıldığını görüyoruz, öyle değil mi? Evliyadan olan bazı insanlar, onlar kendileri böyle bir şey söylemediği halde, benim şeyhim dünyanın her tarafını görür diyenler yok mu? Şeyhine Allah'ın sıfatını verenler yok mu? Onu Allah'ın makamına çıkartanlar yok mu? Şeyhi böyle bir şey söylememiştir. Her tarafı görürüm, bilirim dememiştir ama müridi böyle saçmalamamaktadır. Müridi bu şekilde saçmalamaya devam etmektedir. Bunu hepiniz görüyorsunuz. Her gün duyuyorsunuz. Kendi şeyhini bu şekilde putlaştıranlara her yerde rastlıyorsunuz. İnsanlarda demek ki böyle bir temayül var. Demek ki sevdiği insanları bu şekilde putlaştırmaya temayül var. İnsanda böyle bir temayül var iken Hazreti Peygamber eğer bunu kendi yazdıysa, o zaman ben ilahınızım deseydi insanlar kabul ederdi. Çünkü böyle bir temayül var zaten insanoğlunda. Hazreti İsa Aleyhisselam ben Allah'ım demediği halde, Allah'ın oğluyum demediği halde, benim olağanüstü kudretlerim vardır demediği halde, yine de Hristiyanlar onu ilahlaştırmadılar mı? Demek ki insanoğlu buna temayüllüdür. Şirke karşı da temayül duyuyor. Böyle bir şey arzu ediyor bir takım menfaatler için. Özgür yaşayabilmek için peygamberimizi de bu şekilde insanlar ilahlaştırabilirlerdi. Ama o hiçbir zaman böyle bir şey söylemedi. Tam tersine bunlar benden değil diyordu. İnsanların benzerini meydana getiremediği bir kitap yazıyor. Kendisine veriliyor ve ondan sonra onun hakkında bu şekilde sözler söyleniyor. Bir başka kıraatte ise dereste şeklinde okunmuştur. Yani sen bunu bir başkasıyla müzakere ettin. Nasıl ki iki talebe mesela karşı karşıya gelirler, bir ilmi meseleyi mütalaa ederler. İlmi bir konuyu mesela karşı karşıya müzakere ederler, fikir alışverişinde bulunurlar. Ondan sonra o zor meseleyi çözerler ya hani. İşte aynen o manada yani dereste müfaale babından yani. Bilindiği üzere müfaile babı müşareket için. Yani ya Muhammed demek istiyorlardı, senle başka bir adam karşı karşıya gelip siz bunları beraber yazıyorsunuz diyorlardı. Bir kıraat böyle, İbn-i Kesir kıraatına göre bu şekilde. Bir başka kıraatte ise dereset şeklinde okunmuştur. Demin de ifade ettiğim gibi Arapçada hareke olmadığından, ilk yazılan Kur'an'da da hareke olmadığından bu şekilde dereset şeklinde de okunabilmesi mümkündür. Yani sinin üzerinde vakfedeceğinize, sini sakin olarak okuyacağınıza, t'yi sakin olarak okumak suretiyle dereset şeklinde yani müennes olarak, o zaman mana şöyle olmuş olur. Ey Resulüm, bu ayetler sana böyle tafsilatla açıklandı ki o kafirler böyle şeyler söylesinler. Sen bunu birinden öğrendin desinler. Yahut da sen bunu biriyle beraber yazıyorsun desinler. Yahut da dereset mana şeklinde o kıraata göre mana verecek olursak, o zaman şu manaya gelir. Yani bunu sen daha bu daha evvelden söylenmiş olan, daha evvelden ders görülmüş olan, yani öncekilerin masalları gibi, yani Türkçesi biz bunları daha evvel de çok duyduk, bunun gibi hikayeleri çok duyduk demek gibi bir şey yani. Böyle desinler diye Allah Azze ve Celle bu ayetleri tafsilatla anlatmasının sebebinin bu olduğunu söylüyor. Kafirlerin küfrünün ortaya çıkması, kafirin daha da aşağılara inmesi, daha da batması, hakikatleri görmek istemeyenlerin, kalbi mühürlenmiş olanların küfrünün daha aleni hale gelmesi için, onun için bu şekilde bu ayetler tafsilatla gönderilir derken, diğer taraftan da bilen bir kavmin anlaması için buyuruluyor. Demek ki birilerinin küfrünü arttırırken bu kitap birilerinin imanını arttırır. Allah Azze ve Celle kitabında bunu defalarca ifade eder. Allah'ın ayetleri bir kısmının küfrünü arttırır buyurur. Bir kısmının ise imanını arttırır. Allah Azze ve Celle bazen sineği misal getirir. İnna Allah la yestahyi en yadriba meselen ma ba'udatan fema fawqaha. Allah bir sivrisineği veya ondan daha büyüğünü misal vermekten çekinmez. Allah sivrisineği bile misal verir insanlara. فَاَمَّا الَّذِينَ اَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ نَقُمْ مِنْ رَبِّهِمْ İman edenlere gelince onlar bilirler ki bu Rablerinin katındandır. وَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُمْ فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَسَلًا Ama kafirlere gelince onlar der ki Allah bu sivrisineği misal vermekle neyi murad etti? Neyi murad ettin? Bu nasıl iştir derler Allah'a güya böyle bir misal vermeyi uygun bulmazlar. Halbuki Allah buyurur ki Allah o misaller nicelerini saptırır. Nicelerine hidayet eder, nicelerini saptırır. Sapmayı hak etmiş olanları Allah işte bu misallerle saptırır. Halbuki sivrisineği misal vermesinin bir manası var. Acaba nedir o mana diye onu merak edeceklerine onlar başka şekilde şeyler söylerler. Allah Azze ve Celle neden sivrisineği misal veriyor deyip merak edeceklerine acaba bunda bir özellik mi var deyip yahut Allah'ın kullarına bakıp da tefekkür edeceklerine onlar hemen Allah bununla neyi murad etti? Böyle şey mi olur derler. İşte bu kafirler de böyle söyleyecekler ey Resulüm. Dereste diyecekler sana. Sen ders gördün diyecekler. Onunla biliyorsun diyecekler. Halbuki o onların içerisinde yetişmişti. 40 yaşına kadar onların arasındaydı. Hiçbir kimseden ders almadığını çok iyi biliyorlardı. Sadece ve sadece gerçekten kaçmak için bunu söylüyorlardı. Onun ümmi olduğunu çok iyi biliyorlardı. Hayatında bir kelime yazmadığını, okumadığını, kimseden ders almadığını çok iyi biliyorlardı. 40 yaşına kadar ahiretten, Allah'tan, kitaptan bahsetmediğini, cennetten, cehennemden bahsetmediğini çok iyi biliyorlardı. Bu insan birdenbire bir gün ortaya çıkıyor ve ben peygamberim diyor ve Allah Azze ve Celle size hesabını soracaktır bu yaptıklarınızın diyor. Ahiret vardır diyor. Birdenbire din adına konuşmaya başlıyor. O güne kadar bu meselelerle ilgili bir kelime konuşmamış olan insan bu. Demek ki kimseden bir şey öğrenmemiş. Demek ki bir hazırlık devresinden geçmemiş. Böyle olmuş olsaydı mutlaka birileri farkına varırdı. Böyle olmuş olsaydı hanımı farkına varmaz mı? Amcası farkına varmaz mı? Arkadaşları farkına varmaz mı? Çocukları farkına varmaz mı? Sen zaten şu kadar yıldan beri bu meseleler üzerinde kafa yoruyordun demezler mi? Ama hiçbirisi böyle şeyler söyleyemediler. Hakikati kabul etmek istemeyenler sonunda işte sen herhalde uzaktaki bir adamdan ders gördün deyip saçmaladılar. O uzaktaki adam madem ki kendisi böyle bir kabiliyeti varsa neden kendinin peygamberliğini ilan etmiyor da bu şerefi Hazreti Muhammed'e veriyor? Böyle bir şey eğer var ise neden o adamın evine baskın yapmadınız mesela? Madem ki birinin yanında ders görüyor, ondan öğreniyor. Hocası kimse mesela onun evine baskın yapsanıza, işte sen bundan öğreniyormuşsun. Yahut da bununla beraber ilmi müzakereler yaparak bunu yazıyormuşsun desenize. Suçüstü yapsanıza, onun evindeki belgeleri bulsanıza, evine baskın yapsanıza. Bunların hiçbirisini yapamadılar. Sadece gerçekten kaçmak için böyle söylediler. Demek ki aynı ayetler bir kısmının imanını arttırırken bilenler için Allah Azze ve Celle bunları gönderirken gerçekten kaçanlar ise böyle şeyler söyleyecekler. İşte onlar böyle söylesin, bunların da imanı artsın diye Allah Azze ve Celle bu ayetlerini gönderir. Nasıl ki mesela başka bir ayette cehennem bekçilerinin 19 olduğu ifade olunur. Aleyha tis'ate aşar der. Cehennemin üzerinde 19 bekçi var. Bu ayet geldiği zaman kafirler alay etmişlerdi. Onların içerisinde çok kuvvetli bir pehlivan 18'ini bana bırakın demişti. Bir tanesini siz halledin demişti. Alay ediyordu. Madem ki 19 taneymiş işimiz kolay dediler, alay ettiler. Allah Azze ve Celle bunlara cevaben dedi ki, o sayıyı size bildirmemizin sebebi imtihan içindi. İçinizden kim böyle alay edecek, kim de Allah'tan korkacak, cehennemden korkacak, onları ortaya çıkartmak içindi. Demek ki Allah Azze ve Celle bu şekilde imtihan için bazı böyle bilgiler verir. O cehennemin bekçileri meleklerdendir dedi. Siz onu sizin gibi insan zannettiniz herhalde. Cehennemin bekçileri melektir dedi. Ona gücünüzün yetmesi mümkün değil. Hala anlamıyor musunuz? Sizi ve bütün kainatı yaratan ve sizi tekrar yaratacak olan Allah size hesap sormaktan aciz midir? Sizin onun meleklerine gücünüzün yetmesi mümkün müdür? Hala anlamak istemiyor musunuz? Bu bilgilerin size verilmesi imtihan içindi. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde bazı bilgiler verir ve bunlarla insanların içinden kalbinde maraz olanların marazını ortaya çıkartmak ister. Demek ki bilenler, gerçekleri görenler, kültür sahibi olanlar, onlar bu ayetleri gördükleri zaman işte onlar anlayacaklardır. Kur'an işte bu noktaya işaret ediyor. Birçok ayette لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ der. Bilen bir millet için böyle açıklıyoruz. Anlayanlar için açıklıyoruz. Bilenler için, düşünenler için, hakikati arayanlar için böyle açıklıyoruz. Allah Azze ve Celle sürekli olarak insanların içinden bir kısmının anlayacağını, bir kısmının ise anlamak istemeyeceğini bize ifade etmekle bizim moralimizin bozulmamasını sağlamak ister. Denilmek istenir ki İslam davetçileri, anlattığınız halde anlamazlarsa o zaman üzülmeyin. O zaman üzülmeyin, siz anlattığınız görevinizi yaptınız. Anlattığınız zaman anlamayacak olurlarsa siz yine de kendinizi perişan etmeyin. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin neye üzülmesini ve neye de üzülmemesi gerektiğini de anlatmış oluyor. اِتَّبِعْ مَا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Ey Resulüm, Rabbinden sana gelene, vahyedilene ittiba et. Ona uy, ondan başkasına uyma. Demek Hazreti Peygamber'e bile emredilen şey vahye uymaktır. Demek ki sadece vahyi kabul edenler, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul edip de ona uymayanlar, onlar Kur'an'ın emrini yapmış olmamaktadırlar. Demek ki Kur'an'ın bizden istemiş olduğu şey sadece iman etmek değil. Mesela bugün ehli kitaptan bazıları var ki, Yahudi ve Hristiyanlardan bazıları var ki, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul ediyorum diyor. Hazreti Muhammed'in de Resulullah olduğunu kabul ediyorum diyor. Ancak diyor bu kitap Araplara gelmiştir. Bu peygamber de Araplara gelmiştir. Benim bu kitaba uymak gibi bir zorunluluğum yoktur. Biz kendi kitabımıza uyarız diyorlar. Sanki bu kitap sadece bir kavme gelmiş gibi konuşuyorlar. Onların içerisinden en vicdanlı olanları, en akıllı olanlarının bile böyle konuştuğunu duyuyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim defalarca peygamberimize şöyle söylemesini emrediyor. Onun bütün insanlığa gönderildiğini anlatıyor. De ki onlara inni Resulullah ileykum cemi'a. Ben hepinize gönderilmiş olan bir peygamberim. Onlara böyle söylemesini emrediyor. Demek ki peygamber bütün insanlara, bütün bölgelere, bütün zamanlara gönderilmiştir. Ve Allah Azze ve Celle bunu defalarca ifade ettiği halde hala biz Kur'an'a uymak zorunda değiliz ama onun Allah'ın kelamı olduğunu kabul ediyoruz diyenler ve böylelerini de Müslüman görenler, yazıklar olsun onlara. Allah Azze ve Celle o ehli kitabın kafir olduğunu, Hazreti İsa'yı ilah görenlerin kafir olduğunu defalarca anlattığı halde ve peygamberimize verilen kitaba bütün insanların uymak zorunluluğunun olduğunu, hiç kimsenin bunun dışında olmadığını defalarca anlattığı halde, ehli kitap kendi kitabına bağlı kalmak suretiyle cennete girebilir diyenlere yazıklar olsun. İşte burada Kur'an peygamberimize bile buyuruyor ki, sen bile olsan kendi içtihadına göre yaşamayacaksın, sen sana gelen vahye göre yaşayacaksın. İttibâ demek suretiyle ittiba etmesi emrolunuyor. Demek ki bir Müslüman Kur'an'ı Allah'ın kelamı olarak kabul etse ama ona uymak zorunda değilim dese kafir olur. Yahut ehli kitaptan bir isim, yahut herhangi bir insan Kur'an'ı kelamullah olarak görüyorum, Muhammed Mustafa'yı da Resulullah olarak görüyorum ama o kitap ve o peygamber bize gelmemiştir, biz kendi kitabımıza, kendi peygamberimize uyarız dese, bu ayetleri inkar ettiğinden dolayı o da kafirdir. Her ne kadar peygamberin peygamberliğini kabul etse bile onu bir ırka gönderilmiş belli bir zaman için gönderilmiş, belli bir mekan için gönderilmiş olarak kabul ettiğinden dolayı ve ona uymak zorunluluğunu kabul etmediğinden dolayı yine kafir olur. Çünkü Kur'an peygambere ittibayı emreder. Kur'an, Kur'an'a ittiba edilmesini, vahye uyulmasını emreder. Sadece kabul etmek, iman etmiş olmak için yeterli değildir. İttabi ma uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilene uyacaksın ey Resulüm. Demek Hazreti Peygamber bile Kur'an geldiği zaman ona uymak zorunda. Demek ki Kur'an var ise, o meselede bir ayet var ise, peygamber bile kendi re'yine göre, kendi içtihadına göre davranamıyor. Eğer Allah hükmettiyse peygambere bile düşen vazife ona ittiba etmek, ona göre davranmaktır. Demek ki vahyin olduğu bir meselede peygamber bile konuşamıyor. Dolayısıyla peygamberimizin içtihat yetkisi vahyin olmadığı meselelere münhasırdır. Sadece o meselelerde içtihat yapabilir. Allah bir şey dememiş ise o zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içtihat edebilir. Alimler için de Allah ve Resulü bir şey dememiş ise alimler içtihatta bulunabilirler. Allah ve Resulü bir şey dediği zaman ona uymakla mükellefiz. Allah ve Resulü bir şey dediğinde artık o meselede içtihat yapmak caiz olamaz. Ulemanın ifade ettiği gibi mevridi nasta içtihada mesak yoktur. Bir mevzuda nas var ise, varit olmuşsa, Allah veya Resulü bir şey demiş ise, o meselede içtihat yapılamaz, görüş beyan edilemez. İşte ulemanın da ifade ettiği gibi, burada Allah Azze ve Celle peygamberine bile böyle buyuruyor. Sana indirilene uy ey Resulüm. Ama öyle insanlar çıktı ki, müsteşriklerin, oryantalistlerin fikirlerinin etkisinde kalmış. İslam'ı bugünkü çağın istediği hale getirmek isteyenler, Allah bir şey dediği halde onlar içtihat yapma yetkisini kendilerinde görüyorlar. Bunlardan birisi mesela şöyle söylüyor. Allah'ın diyor kitabında indirmiş olduğu hüküm Allah'ın son hükmü değildir aslında. Allah Azze ve Celle o günkü insanları ancak o kadar medenileştirebildi. Onun için onlara o hükümleri indirdi. Ama Allah Azze ve Celle'nin indirdiği o hüküm aslında Allah'ın son hükmü değil dediler. Yani peygamber biraz daha yaşamış olsaydı Allah başka hükümler de indirecekti demek istediler. Sanki Allah ile görüşmüşler de Allah'tan böyle bir bilgi almış gibi konuşuyorlar. O günkü insanların bedevi olduğunu, ondan dolayı Allah Azze ve Celle'nin o hükümleri indirdiğini, ama bugünkü insanların onlardan daha medeni olduğunu, onun için bugünkü insanlara başka hükümler koyabileceğimizi iddia ettiler. Yani bugünkü Müslümanın ya da bugünkü insanın Hazreti Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den, Ebu Zer'den, Mus'ab'dan, Muaz bin Cebel'den daha üstün olduğunu iddia ettiler. Bugünkü insanın onlardan daha medeni olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde aslında sapıklıklarını ortaya koymuş oluyorlar. Demek istiyorlar ki, hatta diyorlar ki, bir mevzuda biz direkt olarak hükümleri almayacağız. Allah'tan gelmiş olana uymayacağız. Onun ruhunu alacağız sadece. Mesela Allah Azze ve Celle hırsızın elini kesin demiş ise, biz öyle yapmayacağız, biz ruhunu alacağız. Mesela Allah Azze ve Celle zina edenlere yüz değnek vurun demiş ise, biz onu almayacağız, yani ahkamı almayacağız, onun ruhunu alacağız. Yani Allah Azze ve Celle bu cezaları koymakla, aslında caydırıcı bir ceza koymak istemiştim. O halde biz de başka şekilde caydırıcı olabiliriz dediler. Ve bu hükümlere uymamız şart değildir, zamana göre yeni hükümler koyabiliriz dediler. Saptılar ve saptırdılar. Sizin koyacağınız hüküm acaba Allah tarafından makbul müdür? Acaba Allah katına makbul müdür? Acaba koyduğunuz hükmü Allah razı mıdır? Ne biliyorsunuz? Kendi koyduğunuz hükme ne kadar güveniyorsunuz? Burada peygambere bile Allah buyuruyor ki sana Rabbinden gelene ittiba edeceksin. Rabbinden gelene uyacaksın. Sen de uyacaksın, senin ümmetin de uyacak. Allah peygamberine bile böyle söylerken onlar Allah'ın kelamına uymamız zorunlu değil diyorlar. Allah o günkü insanlara uygun olduğu için o hükümleri indirdi. Bugünkü insanlara biz başka hükümler koyabiliriz yani diyorlar. Ve bizim koyacağımız hüküm Allah'ın hükmü gibi sayılır diyorlar. Sapıyorlar, saptırıyorlar. İnsanın koyduğu hüküm, insanın içtihadı Allah'ın hükmü gibi olabilir mi? Allah bir hüküm koyduğu halde insan başka bir hüküm koyma yetkisine sahip olabilir mi? Peygamberin bile böyle bir yetkisi olmadığı işte bu ayetle de ortaya çıkıyor. Ama onlar yine de böyle laflar söylemeye devam ediyorlar. İslam'ı bugünkü beşeri düzenlerle barıştırmak istiyorlar. Onun için bu lafları söylüyorlar. İslam'ın bugünkü beşeri düzenlerle olan kavgasını görüyorlar. Ve o beşeri düzenlerin hakimleri, yetkilileri onlara böyle bir görev vermiş. İslam'ı bugünkü beşeri düzenlerle barıştırın demişler, onlara bu görevi vermişler. İşte onlar da bu görevi yerine getiriyorlar. Ve Allah'ın hükmüne direkt olarak uymak şart değildir diyorlar. Zamana göre biz o hükümleri değiştirebiliriz diyorlar. Ve dolayısıyla o hükümler de İslam'ın hükmü sayılır diyorlar. Böylece beşeri düzenleri kabul ediyorlar ve kabul ettirmeye çalışıyorlar. Müslümanların uyanışını geciktirmeye çalışıyorlar. Uyananları yeniden uyutmaya çalışıyorlar. Bu beşeri düzenlerin İslam düzeniyle çatıştığı nokta ahkamdır. Ahkamın kaldırılmasını bu şekilde sağlamaya çalışıyorlar. Bugünkü yeryüzündeki bu batı medeniyetiyle İslam medeniyetinin ayrıldığı en büyük nokta nedir? Elbette ki tevhid akidesi ve İslam ahkamı. İşte İslam ahkamını değiştirmeye çalışıyorlar. Bugünkü beşeri düzenlerin koymuş olduğu kanun ve kriterlerin onların İslam'a uygun olduğunu söylemek istiyorlar. Bu çağa göre konulmuş olan bu hükümler de İslami sayılır diyorlar. İlla da Kur'an'daki hükme tamamen uymak şart değildir diyorlar. Ruhunu alalım, yeni hükümleri biz koyalım diyorlar. Sapıyorlar, saptırıyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle peygamberine bile buyuruyor ki ittebi'a. Sen de uyacaksın ey Resulüm. Sen ki peygambersin, sen bile Rabbinden sana indirilene uyacaksın. La ilahe illa hu. İşte ondan başka ilah yok. Ve a'rid anil müşrikin. Ve müşriklerden de yüz çevir ey Resulüm. Müşriklerden yüz çevir. Allah Azze ve Celle burada müşriklerden yüz çevir derken, başka yerlerde ise onun daima tebliğ etmesini emrediyor. O zaman bu ikisinin arasını nasıl bulacağız? Birçok yerden anlat diyor, burada ise onlardan yüz çevir buyuruyor. O dünyaya dalanlar ve dünya hayatından başka bir şey arzu etmeyenler, onlardan yüz çevir. Bu müşriklerden yüz çevir şeklinde ayetler de var. Onlara anlat ey Resulüm, sana düşen ancak tebliğdir diye buyuran ayetler de var. Fezekkir in nefaati zikra. Öğüt ver eğer öğüt fayda verecekse. Bu meselede ulema iki kısma ayrılmıştır. Bir kısmına göre Allah Azze ve Celle bunlardan yüz çevir diyorsa demek ki bunlardan yüz çevirmemiz lazım. Fezekkir, öğüt ver ama ne zaman? İn nefaati zikra, öğüt fayda verecekse. Yani fayda vermeyecekse o zaman onlardan yüz çevir, onlara öğüt vermene gerek yok demek yani. O şekilde anladı bazıları. Buna göre yüz çevirenlere tebliğ etmek gibi bir zorunluluğu ve sorumluluğu yok peygamberimizin. Veya İslam davetçilerinin. Yüz çevirenlere de anlatmak zorunda değiller. Çünkü Kur'an öyle diyor dediler. İnne fa'ati zikra. Fayda veriyorsa, yani bunun mefhumu muhalifine göre fayda vermiyorsa öğüt verme demektir şeklinde anladılar. Birinci görüş bu şekilde. İkinci görüşe gelince onlar dediler ki ayet aslında şunu söylemek istiyor. Öğüt fayda verecekse öğüt ver. Öğüt ver fayda verecekse ya da fayda vermeyecekse diye takdir ettiler. Evlem tenfa yani. Yani in nefaati zikra, öğüt fayda verecekse ya da evlem tenfa, fayda vermeyecekse de yine sen öğüt vermeye devam et manasındadır dediler. Çünkü Allah Azze ve Celle başka ayetlerinde peygamberine daima öğüt vermeyi emrediyor. Yüz çevirmenin manası ise onların yaptıklarına misillemede bulunma. Onlardan yüz çevir, onlara karşı sabırlı ol. Onlar sana karşı nasıl tahkir ederlerse etsinler, nasıl hakaretlerde bulunursa bulunsunlar, ne gibi tehditlerde bulunursa bulunsunlar, sen onlar gibi olma ey Resulüm. Onların içinden bir kısım yakında anlayacak, onlarla şimdiden karşı karşıya gelme. Ve a'rid anil müşrikin. Onlardan yüz çevir, iraz et, ta ki onlarla şimdiden kavga etmeyesin. Onlarla ileride, onların içinden bir kısmı ileride anlayacağını bilmelisin. Anlamayacaklarsa bile yine de sen onlarla düşman olma. Mümkün olduğu kadar onlardan yüz çevir ve onlardan iyilikle yüz çevir manasındadır dediler. Bu şekilde anladılar. Yani İslam davetçileri herkese İslam'ı anlatmak zorundadırlar. Bu gibi ayetleri diğer ayetlerle beraber anlamak icap eder. O müşriklerden yüz çevir demek onları anlatma demek değil. Çünkü mümin herkese anlatmakla mükellef. Kıyamet gününde insanlar falan bana anlatmadı ya Rabbi dememeleri için, bizi suçlamamaları için herkesin gördüğü herkese İslam'ı anlatması icap eder. Fakat onların içerisinden bir kısmı anlamadığı zaman üzülme demek bunun manası. Onlardan yüz çevir. Yani sen görevini yaptın, artık üzülmene gerek yok. Ey Resulüm sen meseleyi bu şekilde ele al. Onlardan yüz çevir, yani iyilikle onlardan ayrıl. İyilikle onlardan yüz çevir demektir. Bu İslam davetçilerinin hem görevini onlara hatırlatmaktır, hem de o görevi yaparken anlamayacak olurlarsa üzülmemeleri, kendi kendilerini perişan etmemeleri manasındadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim başka ayetlerde peygamberimize hitaben öyle buyuruyor. Onlar iman etmeyecekler diye sen kendini harap mı edeceksin? İman etmiyorlarsa etmiyorlar. Sen neden kendini bu kadar üzüyorsun buyuruyor. İşte burada da ey Resulüm onlardan yüz çevir. Anlamayanlardan yüz çevir buyuruldu. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberine yön veriyor. Demek ki bu hareketin gerçek komutanı Allah Azze ve Celle'dir. Demek ki Hazreti Muhammed kendi başına bir insan değil. Demek ki Hazreti Muhammed kendi kendini yönlendiriyor değil. Demek ki o kainatın padişahı tarafından yönlendiriliyor. Bu gibi ayetlerin bir manası da bu. Peygamberimizin başıboş olmadığını, her meselede kendi içtihadına göre davranmadığını, hareket metodunu kendisinin belirlemediğini, stratejiyi kendisinin belirlemediğini anlatıyor bu ayetler. Demek ki Hazreti Muhammed bile kendi başına davranamıyor. Gayrı metlu vahiy alan Hazreti Muhammed bile, demek ki bir mevzuda vahiy var ise ona göre davranmak zorunda kalıyor. Kiminle ilişkisi hangi boyutta olacak, o meselelerde Allah'ın verdiği karara göre davranıyor. Demek hakiki komutan o da değildir, Allah'tır. O halde peygamber bile Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde hareket etmek zorundaysa, bugün bizim gibi insanlara ne oluyor da kendi kafalarından hareket metotları uyduruyorlar. Kendi kafalarından stratejiler geliştiriyorlar. Rabbani bir hareket metodu izleyeceklerine, Kur'ani hareket metodu izleyeceklerine, Kur'an'ın hareket metodunu ve stratejisini, kademelerini, merhalelerini bizatihi Allah'tan alacaklarına, Kur'an'dan alacaklarına onlar kendi kafalarından alıyorlar. Ve bugün metodu biz belirleriz diyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle bizatihi peygamberine bile yön veriyordu. Sen diyordu kendi bildiğin gibi davranmayacaksın. Müşriklerden yüz çevireceksin. Onlara taviz vermeyeceksin. Alttan almayacaksın. Gerçekleri konuşacaksın. Hiçbir zaman gerçekleri saklamayacaksın. Hiçbir zaman dininden tavizler de vermeyeceksin. Ama onlardan ayrılırken güzellikle ayrılacaksın. Öğüt fayda verse de anlatacaksın, fayda vermese de görevini yapmış olmak için anlatacaksın. Ama hiçbir zaman dininden taviz vermeyeceksin. Hazreti Peygamber bile madem ki Allah tarafından yönlendiriliyor ise bütün Müslümanlar demek ki metotlarını Allah'tan ve Resulünden almak zorundadırlar. Allah Azze ve Celle metodu Kur'an'dan ve sünnetten alanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Sen uğrunda mücahede eden, cihad eden, kıtal eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Sen uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.